Ayrım 44. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 418. O gece Grunwald ile yemek yedik. Pek iyi görünmüyordu ama Vegas'taki ilk günleri hakkında hikayeler anlatırken formundaydı. Federal hükümet Nevada'ya bir sürü ajan ve vergi uzmanı gönderene kadar hiç vergi ödemeden nasıl servet yaptığını anlattı bu arada. Karanlıkta zengin olunur diyordu Grunwald. Osano'nun kafasındaki Nobel ödülü gibi bu da onun kafasının içindeki şeytandı. Bu ülkede ancak karanlıkta zengin olunur. Binlerce irili ufaklı dükkan, mağaza ve firma kremanın kaymağını sıyırıp alır. Büyük şirketler meşru bir karanlık yaratırlar kendileri için. Fakat bunların hiçbirisi Vegas'taki kadar fırsata sahip değildi. Grunwald Havana prosunun ucunu fiskeleyip külünü döktü ve hoşnut bir edayla ''Vegas'ın gücü de burada işte'' dedi. ''Hiçbir yerde bu denli kolay zengin olunamaz. Gücümüz bundan ileri geliyor bizim.'' ''Callie Merlin yalnız bu gece için kalıyor'' dedi. ''Yarın onunla Los Angeles'a geçip biraz antika toplayayım'' diyordum. ''Hem şu Hollywoodluların bazılarını da görüp markörlerini hatırlatırım bu arada.'' Grunwald havaanasından uzun bir nefes çekti. ''İyi fikir'' dedi. ''Elimdeki armağanlar tükenmek üzere.'' Güldü. ''Biliyor musunuz nereden aldım bu armağan verme fikrini?'' ''1870 yılında basılan kumar hakkındaki bir kitaptan. Eğitim harika bir şey.'' İç geçirip ayağa kalktı. ''Bizim de yanından ayrılmamız gerektiğine işaretti bu. Elimi sıkıp dairesinin kapısına kadar geçirdi beni. Kapıdan çıkarken Callie'ye iyi yolculuklar, iyi şanslar.'' dedi. Dairenin dışındaki terasın ay ışığında parlayan yapay çimlerin üzerinde Callie ile durduk biraz. Milyonlarca kırmızı ve yeşil ışığıyla uzanıp giden şeridi, uzaklardaki karanlık çöl dağlarını görebiliyorduk buradan. ''Gittiğimizi biliyor'' dedim Callie'ye. ''Biliyorsa biliyor. Ne yapalım?'' dedi Kalli. ''Sabah 8'de kahvaltıda buluşalım. Yola erken çıkmak gerek.'' Ertesi sabah Las Vegas'ta San Francisco'ya uçtuk. Kalli köşeleri pirinç kaplı kahverengi deriden kocaman bir bavul taşıyordu elinde. Pirinçten kolanlarla emniyete alınmış olan bavulun kilidi de ağırdı. Heybetli bir görünüşü vardı. ''Kırıp açamazlar bunu'' dedi Kalli. ''Sonra bagaj taşıyıcılarında izlememiz de kolay olacak.'' ''Hayatımda böyle bavul görmemiştim.'' ''Los Angeles'ta bir antikacıdan buldum'' dedi Kalli keyifle. Kalkışa 15 dakika kala Japon Hava Yolları'nın bir 747'sine atladık. Kalli binişimizi mahsus son ana kadar geciktirmişti. Uzun uçuş süresi boyunca Gin Rummy oynadık ve Tokyo'ya indiğimizde 6000 dolarını almıştım. Kalli umursamaz görünüyordu. Sırtımı sıvazlayıp dönüşte icabına bakarım senin dedi yalnızca. Havaalanından otelimize taksiyle gittik. Uzak Doğu'nun bu dillere destan kentini görmek için heveslenmiştim. Fakat biraz daha kirli ve dumanlı bir New York gibi gözüküyordu. Ayrıca daha küçük bir ölçekte yapılmış gibiydi. İnsanları daha kısa boylu, binalar daha alçak, kentin gri silüeti New York'un insana eziliyormuş hissini veren silüetinin bir minyatürüydü. Kent merkezine girdiğimizde beyaz cerrah maskeleri takan adamlar gördüm. Başka bir dünyadan gelmiş gibi insanın içine ürperti veren bir görünüşleri vardı. Kali kent merkezlerinde akciğer iltihaplanmalarına yol açacak kadar aşırı kirli olan havadan korunmak için halkın bu maskeleri taktığını söyledi. Ahşaba benzeyen binaların ve mağazaların önünden geçtik. Modern gökdelenler ve işhanlarıyla karışmış halde sinema dekoru gibi duruyorlardı. Caddeler çoğu batı tarzında giyinmiş insanlarla kaynaşıyordu. Ötekiler çoğu kadın olmak üzere bir tür kimonoyla geziyorlardı. İnsanı hayrete düşüren bir stil karmaşası vardı burada. Otelimiz beni hayal kırıklığına uğrattı. Modern Amerikan tarzı bir yerdi. Kocaman lobisi boydan boya çikolata rengi bir halıyla kaplanmış ve bir sürü siyah deriden koltukla döşenmişti. Amerikan tarzı koyu iş kıyafetleri içinde ufak yapılı Japonlar ellerinde evrak çantaları oturuyorlardı. New York'taki Hilton'dan hiç farkı yok gibiydi. ''Bu mu Uzak Doğu?'' dedim Kalli'ye. Kalli sabırsız bir hareketle başını salladı. ''Önce deliksiz bir uyku çekelim. Yarın işlerimi halledeyim, sonra geceliğin sana gerçek Tokyo'yu gösteririm. Harika vakit geçireceksin, merak etme.'' İki yatak odalı kocaman bir daireyi paylaşıyorduk. Bavullarımızı boşaltırken Kalli'nin pirinç mahfazalı bavul azmanında çok az şey bulunduğunu gördüm. İkimiz de yolculuktan yorgun düşmüştük. Tokyo saatiyle akşamın 6'sı olmasına karşın yattık. Ertesi sabah yatak odamın kapısı vurulunca uyandım. Kalli haydi kalk bakalım diye sesleniyordu. Pencereden güneşin yeni doğduğunu gördüm. Kahvaltımızı dairemize getirtti Kalli. Anlaşılan Japonya'dan pek bir şey anlamayacaktım ben. Kahvaltıda jambonlu yumurta, Amerikan kahvesi ve portakal suyu ve hatta İngiliz ekmeği bile vardı. Doğu ürünü olarak yalnızca birkaç parça gözleme vardı ama normalin iki misli kalın oldukları gibi garip sarımtırak renkteydiler. Birisinin tadına baktım, balık lezzetindeydi. ''Nedir bunlar be?'' diye sordum Kalli'ye. ''Bir tür börek ama balık yağında kızartılmış.'' dedi. Benden paslayıp tabağı onun önüne ittim. Kalli hepsini yuvarladı midesine. ''Bir kere alıştın mı kolay.'' dedi. Kahvelerimizi içerken sordum. ''Bugün program ne?'' ''Dışarıda hava çok güzel.'' dedi Kalli. ''Şöyle biraz yürüyüş yapalım, o sırada anlatırım.'' Odada konuşmak istemediğini anladım. Dinleme cihazı olmasından korkuyordu. Otelden ayrıldık. Sabahın erken saatleriydi. Güneş yeni yükseliyordu daha. Bir yan sokağa sapmamızla birden kendimi uzak doğunun içinde buluverdim. Ufacık ufacık eğri büğrü evler, küçük binalar ve kaldırım boyunca duvar gibi yükselen yeşil renkli çöp yığınları göz alabildiğince uzanıyordu. Ortalıkta pek fazla insan yoktu henüz. Siyah kimonosunun etekleri havada bisikletli bir adam geçti yanımızdan. Birden haki renkte işçi tulumu ve gömlek giymiş suratları gaz maskeli iki sıska adam çıktı önümüze. Ben hafifçe sıçradım yerimde. Adamlar başka bir yan sokağa dönüp gözden kaybolurlarken güldü Kalli. ''Vay be, şu maskeler korkutuyor insanı.'' dedim. ''Alışırsın.'' dedi Kalli. ''Şimdi iyi dinle. Olup biten her şeyi bilmeni istiyorum ki bir hata yapmayasın.'' Grim Truck yeşil çöp duvarı boyunca yürürken Kalli 2 milyon dolar karşılığı Japon yenini ülkeden dışarı kaçıracağını, hükümetin ise yurt dışına para kaçırılmasına karşı gayet sıkı yasaları bulunduğunu anlattı. ''Eğer yakalanırsam hapsi boylarım.'' dedi. ''Fumiro nüfuzunu kullanıp beni kurtaramazsa tabii. Belki de benimle birlikte hapse girer o da.'' ''Ya ben ne olacağım?'' dedim. ''Sen yakalanırsan beni de tutuklamazlar mı?'' ''Sen ünlü bir yazarsın.'' dedi Kalli. ''Japonların sanata karşı büyük saygıları vardır. Onun için sınır dışı edilmekle kurtarırsın paçayı. Yeter ki çeneni tut.'' ''Demek ki buraya sadece hoş vakit geçirmeye geldim ha?'' dedim. Numara yaptığını biliyordum ve bildiğimi bilmesini de istiyordum. Sonra aklıma başka bir şey geldi. ''Peki Amerikan gümrüğünden nasıl geçeceğiz söyler misin?'' dedim. ''Geçmeyeceğiz ki.'' dedi Kalli. ''Parayı Hong Kong'da ekeceğiz. Serbest limandır orası. Gümrükten geçmek zorunda olanlar yalnızca Hong Kong pasaportuyla seyahat edenlerdir.'' ''Vay canına be. Şimdi de Hong Kong'a gideceğimizi söylüyorsun bana. Ya ondan sonra nereye gidiyoruz ulan? Tibet'e mi?'' ''Su koy verme.'' dedi Kalli. ''Paniğe de kapılma. Bir yıl önce sırf deneme olsun diye biraz parayla yaptım aynı işi.'' ''Bana bir tabanca bul sen.'' dedim. ''Benim bir karım ve üç çocuğum var pezevenk herif. Hiç olmazsa postumu pahalıya satayım.'' Bir yandan da gülüyordum. Kalli gerçekten faka bastırmıştı beni. Fakat Kalli işi gırgıra vurduğumu anlamamıştı. ''Tabanca taşıyamazsın.'' dedi. ''Japonya'da bütün hava yollarının elektronik yolcu ve bagaj kontrolü vardır.'' ''Çoğunlukla da bavulunu röntgenlerler.'' Bir an durakladıktan sonra ''Kontrol edilmiş bagajı röntgenden geçirmeyen tek hava yolu Katay'dır. Bana bir şey olursa ne yapacağını biliyorsun şimdi, tamam mı?'' ''Hong Kong'da yalnız başına elinde 2 milyon dolar dolu bir bavulla dolaşacak adamı buldun.'' dedim. ''40 yerimden şişlerler beni be.'' ''Meraklanma.'' dedi Kalli beni yatıştırırcasına. ''Hiçbir şey olacağı yok. Göreceksin bak nasıl eğleneceğiz.'' Gülüyordum ama kaygılıydım da. Peki ama diyelim ki bir şey oldu. O zaman ne yapacağım Hong Kong'da? Kalli, Futaba Bankası'na gidersin. Müdür yardımcısını sorarsın dedi. Parayı alıp Hong Kong dolarına tahvil eder. Karşılığında sana küçük bir makbuz verip 20 bin dolar kadar masraf keser. Sonra Hong Kong dolarlarını da Amerikan dolarına çevirip bir 50 bin dolar daha ücret alır senden. Amerikan dolarları sonra İsviçre'ye havale edilir, sana bir makbuz daha verirler ve bir hafta sonra Zanadu Oteli'ne bir İsviçre bankasından 2 milyon eksi Hong Kong bankasının ücretleri tutarında bir dekont gelir. Görüyor musun ne kadar basit? Kafamda evirip çevirdim bunları otelimize dönerken, sonunda yine ilk soruma döndüm. Peki ama bana ne ihtiyacın var o zaman? Artık daha fazla soru sorup durma da sana dediklerimi yap dedi Kalli. Bana bir iyilik borçlusun tamam mı? Tamam dedim ve başka soru da sormadım. Otele döndüğümüzde Kalli birkaç yere telefon etti. Japonca bir şeyler konuştu, sonra dışarı çıkacağını söyledi. Akşam 5'te falan dönerim dedi ama biraz gecikebilirim de. Beni burada bekle. Bu gece dönmezsem sabahki uçakla gidersin tamam mı? Tamam dedim. Dairenin yatak odasında bir şeyler okumaya çalıştım ama oturma odasından kulağıma gürültüler geliyormuş gibi olunca kalkıp orada devam ettim okumaya. Öğle yemeğini odaya getirttim. Yemekten sonra da Amerika'ya telefon açtım. Birkaç dakika içinde bağlamaları beni şaşırttı. En azından yarım saat sürer sanmıştım. Valli telefonu hemen açtı. Sesinden aradığıma sevinmiş olduğunu anlayabiliyordum. ''Nasılmış bakalım esrarlı uzak doğu?'' diye sordu. ''İyi eğleniyor musun?'' ''Geyşe evine gitmedin mi daha?'' ''Daha gitmedim.'' dedim. ''Şu ana kadar Tokyo'nun sabah çöpünden başka bir şey görmedim. Sabahtan beri de Kalli'yi bekliyorum. Dışarıda bazı işleri var. Ama hiç olmazsa oyunda 6.000'ini çarptım.''
''İyi.'' dedi Valeri. ''Çocuklarla bana o güzel kimonolardan alırsın.'' ''Ha, dün Vegas'tan arkadaşın olduğunu söyleyen biri telefon etti. Seni orada göreceğini sanıyormuş. Ona Tokyo'da olduğunu söyledim.''
Kalbim durur gibi oldu bir an. Sonra önemsemezmiş gibi adını bıraktı mı diye sordum.
Hayır dedi Valeri, armağanlarımızı unutma sakın.
Unutmam dedim. Günün geri kalan saatlerini kaygılanmakla geçirdim. Hava yollarına telefon edip sabah uçağı için bir rezervasyon istedim. Birden Kaldi'nin döneceğine inancım kaybolmuştu. Yatak odasını araştırdım. Büyük pirinç kolanlı bavul yoktu. Kalli ellerini ovuştura ovuştura içeri girdiğinde karanlık bastırmaya başlamıştı. Heyecanlı ve mutlu görünüyordu. ''Her şey tamam.'' dedi. ''Kaygılanacak bir şey kalmadı. Bu gece keyfimize bakarız. Yarın da işleri toparlayıp ertesi gün Hong Kong'da oluruz.''
''Karıma telefon ettim.'' dedim. ''Şöyle biraz çene çaldık. Vegas'tan bir adamın beni aradığını söyledi. Tokyo'da olduğumu söylemiş ona.''
Kalli'nin sevinci gölgelenmişti. Biraz düşündü. Sonra omuz silkti. ''Gronwelt'e benziyor.'' dedi. ''Tahmininin doğru olup olmadığını anlamak için aramış olmalı. Senin telefon numaran benden başka bir tek onda var.''
''Böyle bir işte Gronwelt'e güveniyor musun?'' diye sordum Kalli'ye ve hemen o an sınırı aştığımı fark ettim.
''Ne demek istiyorsun sen be?'' dedi Kalli. ''O adam bunca yıldır bir baba gibi davranıyor bana. Beni bu hale getiren odur. Herkesten, senden bile fazla güvenirim ona. Ne diyorsun sen?''
''Peki, peki.'' dedim. ''Niye o zaman nereye gittiğimizi söylemedin de Los Angeles'ta antika falan satın almaktan söz ettin?''
''Bana böyle çalışmayı öğretti de ondan.'' dedi Kaldi. ''Kimseye bilmesi gerektiğinden fazla bir şey söyleme der hep. Yalan söylediğimi öğrendiği halde iftihar edecektir benim bu davranışımla, merak etme sen.''
Tekrar sakinleşmişti şimdi. ''Hadi gel bakalım.'' dedi. ''Giyin de sana hayatının gecesini yaşatayım.'' Her nedense bu sözleri Ellie Hemsey'i anımsattı bana.
Doğu'yla ilgili filmler seyretmiş herkes gibi ben de geyşeler arasında bir gece geçirmeyi düşlemiştim. Kendilerini tamamen benim zevkime adayan güzel, hünerli kadınlar. Kalli geyşelere gittiğimizi söyleyince filmlerde gördüm o garip, rengarenk donatılmış evlerden birine gireceğimizi sandım. Oysa arabamızın sürücüsü Tokyo'nun ana caddelerinden birinde, önü tenteli küçük bir dükkanın önünde durunca şaşırdım. Manhattan'ın aşağı kesimindeki harcı alem Çin lokantalarından biriydi burası. Ancak içeri girince bir şef garson bizi kalabalık lokantanın içinden geçirerek özel bir yemek salonuna aldı. Salon gayet zengin bir biçimde Japon tarzı döşenmişti. Tavandan renkli fenerler sarkıyordu. Yerden 30 santim kadar yüksek olan uzun bir şölen sofrası, rengarenk tabaklar, kaseler, fincanlar, fil dişinden yemek çubuklarıyla donatılmıştı. Hepsi de kimonolu, 4 Japon bekliyordu bizi. Biri Bay Fumiro'ydu. O Kalli ile sıkışırken öteki adamlar eğilerek selam verdiler.
Kalli beni hepsiyle tanıştırdı. Von Miro'yu Vegas'ta kumar oynarken görmüş olmama karşın hiç konuşmamıştım daha önce.
Minik minik adımlarla 7 geisha girdi içeri. Göz alıcı renklerde kabartma çiçeklerle süslenmiş, ağır ipek kimonolar giymişlerdi. Yüzleri beyaz bir pudrayla iyice makyajlanmıştı. Şölen masasının çevresinde her erkeğe bir kız düşecek şekilde oturdular. Kalli'yi izleyerek sofranın çevresindeki yastıklardan birine oturdum. Hizmetimize bakan kadınlar koca koca tepsilerde çeşitli balık ve sebze yemekleri getiriyorlar. Geyşalardan her biri kendisine verilen erkeğe yediriyordu. Fil dişi çubukları kullanarak biraz balıktan, biraz yeşil sebzelerden alıp ağzımıza veriyorlar. Küçük el havlularına benzeyen ve tükenmek bilmeyen nemli kokulu peçetelerle yüzümüzü gözümüzü siliyorlardı. Bana bakan geisha hemen yanı başıma oturmuş, vücudunu bana yaslamış, çekici bir gülümseme ve gönül okşayıcı hareketlerle yedirip içiriyordu. Küçük maşrapama bir tür şarap doldurup duruyordu bu arada. Ünlü sake şarabıydı bu herhalde. Sake çok iyi olmasına karşın yemek biraz fazla karışık geliyordu bana. Ta ki kuşbaşı yapılmış ve nefis bir sosa batırılmış halde Kobe bifteklerini önümüze gelene kadar. Şöyle yakından bakınca benim tatlı geyşamın en az 40'ında olması gerektiğini anlamıştım. Vücudu bana yaslı olmasına karşın kimonosunun kalın kabartmalarından başka bir şey hissetmiyordum. Mısır mumyaları gibi sarınıp sarmalanmıştı. Yemekten sonra kızlar sırayla eğlendirdiler bizi. Biri flüte benzeyen bir müzik aleti çaldı. Ben o kadar şarap içmiştim ki yabancısı olduğum bu müzik gaydalardan çıkıyormuş gibi geldi kulağıma. Başka bir kız şiir gibi bir şey söyledi, erkeklerin hepsi alkışladılar. Sonra benim geisha kalktı, büyük tezahüratım arasında akıllara durgunluk veren taklalar atmaya başladı. Kafamın tam üstünden geçiverince ödüm patladı, sonra aynı taklayı Von Miro'nun tepesinde attı. Ama Von Miro onu havada yakalayıp öpmeye çalıştı ya da onun gibi bir şey. Doğru dürüst göremeyecek kadar kafayı bulmuştum. Fakat kız ondan kaçtı. Kınarmışçasına hafifçe tokatladı yanağını ve ikisi de keyifle güldüler. Sonra geisha kızlar erkeklerle çeşitli oyunlar oynamaya başladılar. Bir tanesi bir sopanın ucuna dikili bir portakalı bir kadınla bir erkeğin karşılıklı geçerek ısırmaya çalışmasından ibaretti. Portakal kadınla erkek arasında gidip gelirken ikisinin yüzlerinin okşarcasına birbirine sürtünmesi geyşaları kıkır kıkır güldürüyordu. Arkamda oturan Kalli alçak bir sesle ''Vay anasını bundan sonra da şişe çevirme oynayacağız galiba'' dedi. Öte yanda müthiş keyiflenmişe benzeyen ve kızlara Japonca bir şeyler bağırıp onları ellemeye çalışan Von Miro'ya bakıp gülümsüyordu. Yine sopalarla, toplarla ve çeşitli denge hareketleriyle oynanan başka oyunlar da oynandı. Artık Von Miro gibi keyiflenecek kadar sarhoştum. Bir ara sendeleyip bir yastık yığınının içine düştüm. Geyşam başımı kucağına yaslayıp yüzümü sıcak kokulu bir peçeteyle sildi. Derken kendimi Kalli ile bir arabada buldum. Şoför karanlık sokaklardan geçerek banliyölerde bir villanın önünde durdu. Kalli beni kapıya doğru götürdü ve kapı tılsımlı gibi açılıverdi kendiliğinden. O zaman gerçek bir doğu evinde bulunduğumuzu anladım. Girdiğimiz odada döşeklerin dışında hiçbir şey yoktu, bomboştu. Duvarlar aslında ince ağaçtan yapılmış ve raylar üzerinde hareket eden kapılardı. Döşeklerden birine çöküverdim. Uyumaktan başka bir şey istemiyordum şu anda. Kalli yanı başıma diz çöktü. ''Geceyi burada geçireceğiz.'' dedi. ''Seni sabahleyin uyandırırım. Uyumana bak. Birazdan icabına bakarlar senin.'' Arkasında Von Miro'nun güleç yüzünü görüyordum. Von Miro'nun sarhoşluğu üzerinden atmış olduğunun farkına vardım ve bu birden kuşkular uyandırdı kafamda. Döşekten kalkmaya çalıştım ama Kalli beni gerisin geriye itti. Sonra Von Miro'nun dostunun biraz arkadaşlığa ihtiyacı var dediğini duydum. Çok yorgundum. Hiçbir şeyi umursayacak halde değildim. Döşeğe serilip kalmıştım. Ne kadar uyuduğumu bilemeyeceğim ama hareketli kapılardan birinin çıkardığı hafif tıslamayla uyandım. Gölgeli fenerlerin loş ışığında açık mavi ve sarı kimonolar giyinmiş iki genç kızın içeri girdiğini gördüm. Kaynar suyla dolu küçük bir ağaç küvet taşıyorlardı ellerinde. Beni soyup tepeden tırnağa yıkadılar. Parmaklarıyla vücudumu iyice yoğurdular. Her kısma ayrı ayrı masaj yaptılar. Bu arada benimki kalkınca gülüştüler. Biri hafifçe fiskeledi başını. Sonra kızıl ağaçtan küveti alıp kayboluverdiler. Kalli'nin nerelerde kaldığını merak edecek kadar uyanıktım ama kalkıp arayacak halim kalmamıştı içkiden. İyi ki kalmamış. Duvar yine kayarak açıldı ve bu kez tek başına bir kız girdi içeri. Kıza bir bakmamla işlevinin ne olduğunu anladım. Etekleri yerde sürünen yeşil bir kimono gizliyordu vücudunu fakat yüzü çok güzeldi ve egzotik bir makyajla daha da göz alıcı bir hal almıştı. Simsiyah saçlarını tepesinde toplamış ve değerli taşlardan yapılmışa benzeyen bir tarakla tutturmuştu. Bana doğru geldi, yanımda diz çökerken ayaklarının çıplak olduğunu gördüm. Ufacık, şipşirin ayaklardı, tırnakları koyu kırmızı boyanmıştı. Işıklar daha da söner gibi oldu ve birden çıplak gördüm onu. Vücudu saf bir süt beyazlığındaydı. Küçük ama dolgun memelerinin uçları hayret verici bir açık pembe rengindeydi. Sanki allık sürülmüş gibi. Öne doğru eğilerek saçından tarağı çıkardı ve başını salladı. Uzun siyah lüleler halinde aktı saçları vücudunun üzerinden, ipek gibi okşadı kasıklarımı. Sırt üstü uzanmış yatıyordum, beni öpüp yalamaya başladı. Başını küçük küçük hareketlerle sallayarak ağzı sıcacıktı, dili sertti. Yerimden kıpırdamaya kalkışınca elleriyle yatırdı gerisin geriye. Bitirince yanıma uzanıp başımı göğsüne yasladı. Geceliğin bir ara yine uyanıp seviştik. Bacaklarını bana kenetleyip sanki cinsel organlarımız arasında bir çarpışma oluyormuş gibi şiddetli hareketlerle oynatıyordu kalçalarını. Vahşi bir sevişmeydi. İkimiz de doruğa eriştiğimizde tiz bir çığlık atıp kollarımdan sıyrıldı, döşekten devrildik yere, sonra sarmaş dolaş uykuya daldık. Kapının kayışıyla uyandım yine. Oda tan yerinin ilk ışınlarıyla dolmuştu, kız gitmişti. Bitişikteki odada Kalli'nin koca bavulunun üstünde oturmuş bana bakıp gülümsediğini gördüm.
''Hadi bakalım Merlin, sabah oldu.'' dedi. ''Hong Kong'a gidiyoruz.''
44. ayrımın sonu, sayfa 428.